Ayrım 9, sayfa 106. Yolda uzun uzun Seniha'ya söylediğim cephe masalına benzer bir masalla kendimi eğlendirir ve bu Demirtaş istasyonunu yaklaşıncaya kadar devam ederdi. Sonra Bursa'daki yeni hayatımın havasına kendimi kaptırırdım. Aziz Paşa geceleri eski tanıdıklarından bahsederek kaçamaklar yapıyor ve bunlar için bana kurt masalları okuyordu. Bir akşam birdenbire kendisine kızdım. Yahu, bela bir derken iki oldu. Bana bak, ben değil o anası kılıklı bücürden. Paşa Seniha'ya kızdığı zaman böyle söylerdi. Allah'tan bile korkmam. Yani şimdi senden de mi korkacağız dedi. Aman efendim, estağfurullah haddim mi diye gülüyordum. Parmağını kaldırarak, yani dikkat et, o bücürde anasının kanı vardır. O da sana er geç yuları takar, benden beter olursun dedi Aziz Paşa. Bu ihtardan şu neticeyi çıkardı. Yani sen benimle anlaşmaya bak. Yaptığıma karışma. Haydi bu gece sen de benimle gel, gözünle gör. Karaağızlıların bana ne kadar iftira ettiklerini anla. Sus, sus. Beyhude konuşma. Benim için neler söylediklerini biliyorum. Büsbütün yalan da değil ama iftira, tezvir, alçaklık. Aziz Paşa o akşam Bursa'da bir mütekait paşaya misafir gidiyordu. Birkaç da kendi halinde başka adam vardı. Beni yanına almak için bu geceyi seçmesinin sebebi öteki gecelerin de böyle geçtiğini zannettirmekti. Bir parça politikadan, harpten ve tasavvuftan bahsettikten sonra mütekaid paşanın uyuklamakta olduğunu görerek izin istedik. Otele dönmek için Setpaşa taraflarında bir araba ararken karşımıza biri çıktı. Paşaya birkaç isim vererek Nuriye Oteli'nin üst katında olduklarını söyledi. Kayınbabam birdenbire sarsıldı. Beni başından savmak için bir bahane aradı. Bulamayınca hadi beraber çıkalım. 3-5 dakika. Heriflerden birine bir söyleyeceğim var dedi. Otelin bir odasında birkaç kişi poker oynuyorlardı. Yüksek tabakadan oldukları belliydi. Birisi Bursa'da büyük tuttukları olan Ermeni bir tüccardı. Paşanın niyeti biraz oturduktan sonra ayrılmak olacaktı ki bana ben şunları biraz seyredeyim. Sen oyun bilmezsin. Gazete falan oku dedi. Benim için kumarbazlara düşüp kalkıyor diyorlar ya. Göreceksin bu düşüp kalkmanın şeklini. Ben kenardan uslu uslu seyreder eğlenirim. Hepsi bu kadar. Bana mütekaid paşanın evinde olduğu gibi burada da bir ustuluk misali göstereceğinden memnundu. Fakat biraz sonra dayanamadı. Onu da oyuna aldılar. Beni oyalamak için durmadan kahve ve çay getirtiyordu. Sonra otelde iyi portakallar bulunduğunu öğrenerek işi portakala çevirdi. Hacı diye çağırdığı bir ihtiyar Ermeni garsonun her içeriye girişinde çocuğa portakal getir diye bağırıyordu. Bir zaman sonra bana usulca "Şeref, biraz para var mı üstünde?" dedi. Nereden bilirdim oyun oynayacağını? Verdim. Bir kere daha istedi, yine verdim. Bir üçüncü müracaatta bunun sonu gelmeyeceğini anladım. Ümidini kesmesi için bunlar kaldı paşam diye eline usulca bozuk paraları tutuşturdum. Ermeni tüccar bunu görünce, "Paşam, arkanız kuvvetli bu gece. Sizi iyi finanse ediyorlar." diye şaka etti. Kendi tabiri üzere ipliği pazara çıktıktan sonra kayınbabam o geceden itibaren beni yanında gezdirmeye başladı. Artık aralarından su sızmaz iki kafadar, bücüre karşı iki yeminli müttefik. Sonra beni bırakarak Gemli'ye gitti. Bununla beraber zaten daha evvelden ben de ufak tefek gece misafirliklerine başlamıştım. Fakat benimkiler büsbütün başka türlüydü. Memleketin hatırlılarından belli başlı ahbaplarım olmaya başlıyordu. Bunlar oldukça münevver insanlardı. En çok memleket ahvalini konuşuyorduk. Cephelerde su gibi akan kan ve her hafta sefalet, açlık günden güne alıp yürüdüğüne dair korkunç hikayeler anlatıyorlardı. Bunların ufak tefek misallerini ben de etrafımda görmeye başladığım için bu hikayeler beni gitgide sarmaktaydı. Bir kısım devlet adamlarının da içinde eli bulunan bu ustalıklı oyunlar ve anaforlar, tertip tarzları itibariyle de zabıta romanlarından daha esrarengiz ve meraklıydılar. Artık eskisi gibi insanlardan kaçan ürkek, gamlı ve içinden pazarlıklı bir adam değildim. Konuşmalara ben de heyecanla karışıyordum ve bütün bunlar bana yeni bir çeşit vatan vazifesi yapmak gibi görünüyordu. Demek ki bir yandan dışarıdaki düşmanlarla uğraşırken bir yandan da içeridekilere karşı bir cephe açmak lazım geliyordu. Bu arada ben tekrar gemliğe izinli gittim. Dönüşte kayınbabam biraz da bana söylettiği zoraki yalanlarla bana takılmak için yeni bahaneler buldu. Artık Bursa'daki muhitim daha genişlemişti. Gündüz askerlik şubesindeki işlerle, geceleri bazen gün ağarıncaya kadar devam eden bu dedikodularla hasta düşmekten korkacak kadar yoruluyordum. Fakat bu hayat bana bilakis yarıyor, sıhhat ve canlılığım günden güne artıyordu. Bir aralık Balıkesir'e giden doktor tekrar Bursa'ya dönmüş ve o da aramıza karışmıştı. Doktor bu kargaşalık içinde münzevi hayatını pek değiştirmemişti. Çekirgenin ucunda ihtiyar bir kadının evinde kendi kendine oturuyor fakat bilhassa paşa bulunduğu zaman sık sık Madame Burat'ın pansiyonunda bizi görmeye geliyordu. Bir gece onun yanında kırlaşmaya başlamış alalman bıyıklı, alabroz, kısa saçlı, gayet güzel giyinmiş bir adam gördüm. Tavırlarında, bakışlarında ve bilhassa konuşmasında büyük rütbeli askerlere mahsus bir amirlik ve keskinlik vardı. Doktorla bir masada baş başa oturmuşlardı. Doktor bana karşıdan el etti. Oturmamak niyetiyle yanlarına gittiğim zaman Şeref dedi. Sana bir zamanlar bir ordu arkadaşımdan bahsetmiştim. Miralay Murat Bey. Meşrutiyet hareketinde büyük hizmetleri olmuş ve sonra politikaya geçmiş bir asker. Sana maliye müfettişliği yolunu açmak için bana yardım vaat etmişti. Hatırlarsın, muhakkak yapacaktı. Fakat hacet kalmadı. Murat Bey bana oturduğu yerden elini uzattı, mengene gibi sert parmaklarıyla elimi sıktı ve bırakmadan beni yanına çekip oturttu. Doktorun biraz evvel ona benden uzun uzadıya bahsettiği anlaşılıyordu. Kayınbabanızı uzaktan tanırım. Eski idare paşaları arasında katiyen yabana atılmayacak bir insandı dedi. Başka bir şey söylemeden doktora anlatmakta olduğu şeye devam etti. O da harp ihtikarından ve yolsuz idareden bahsediyordu. Enver'e kaç defa söyledim. Laf anlamaz ki. Mübarek Talat'a açıkça çekilmelisin kardeş. Bu şerait dahilinde senin için yapılacak başka bir iş kalmıyor. Gibi sözleri gayet emniyetle sarf etmesinden, günün belli başlı adamlarından biri olduğu anlaşılıyordu. Bunun bir başka delili, hükümeti ve kırmızı konağa kamçılar gibi bir şiddetle hiç çekinmeden tenkit etmesiydi. Çünkü bu zamanda bunu rastgele biri yapsa adamı asarlardı. Hem devletin içinde olmak hem de ona bu şekilde sataşmak bana hayretle gözlerimi açtırıyordu. Pek yaşlı olmadığı halde yüzünde bıçakla kesilmiş gibi derin ve muntazam çizgiler vardı. Bunlardan bir tanesinin gerçekten bıçak yarası olduğunu fark ettim. Murat Bey, politikadan sonra doktorla uzun uzadıya müşterek Balkan hatıralarını konuştu. Orduda ve meşrutiyet hareketinde doktoru benim bildiğimden bambaşka bir adam olarak tasvir ediyordu. Benim bir peygamber gibi feragatlı ve sakin doktorum, meşrutiyetten evvel yukarı Tarabya'da Sandeneski çetesinin yaptığı ani bir baskında yaralanmış, bir neferin tüfeğini alarak müsademeye iştirak etmişti. Sonra yine günün meselelerine geçti. Biraz evvel bir çeteci ve ihtilalci gibi konuşan adam, şimdi derin görüşlü bir devlet adamı gibi konuşuyordu. Evvela cephelerde kan gövdeyi götürürken bu ateş gibi macera adamının aramızda ne aradığını, politikacılığa bir tekme atarak niçin tekrar orduya dönmediğini hayretle düşünüyordum. Bir aralık bu suale kendisi cevap verir gibi, ötekilerde de artık ne olursa olacak ve umarım ki Çanakkale gibi muvaffakiyetli olacak. Fakat asıl cephe, asıl vazife şimdi içeride dedi ve izah etti. Memleket içinde günden güne arttığını dehşetle gördüğümüz yokluk, hakiki yokluk, ihtiyaç maddesi yokluğu değil, teşkilat yokluğuydu. Bir şehirde dirhemi kalmamış bir gıda yahut bir başka ihtiyaç maddesi, bağırsan işitilecek mesafedeki bir kasabada alıcısız yahut nakliye vasıtaları imkansızlığından çürüyordu. Sefaletle bir tempoda artan ihtikarın ve devlet idaresinde görünen anarşi manzarasının sebebi bundan başka bir şey değildi. Bugün istihsal elbette eski istihsal olamazdı. Fakat bir el, teşkilat eli, mevcudu rasyonel bir şekilde üleştirmesini bilsin, bu harbi ferah ferah çıkardık. Ama devlet kendi başına bu işi yapamazdı. Yardımcı eller lazımdı. O zaman cephe arkasında ne ihtiyaç, ne ihtikar ve soygunculuk. Hukuktaki iktisat müderrisimizin bize izah etmeye uğraştığı nispette karıştırdığı ve Arap saçına çevirdiği meseleleri o, adeta elindeki bir kalburun içine atıyor, birkaç sert silkeleyişle tozunu, toprağını döküyor, bütün curufundan temizlenmiş fikirleri, iri iri mücevher parçaları parlaklığıyla önümüzde kalıyordu. Askerlik gibi fırka politikacılığından da çekildiğini söyleyen, fakat boş durmadığı da muhakkak olan bu adamın çok ehemmiyetli olduğunu anladığım, fakat ne olabileceğini tasavvur edemediğim o yardımcı ellerden biri olması lazımdı. Nasıl ki ertesi sabah erkenden Eskişehir'e hareket edeceğini söylemesi de bunu anlatıyordu. Ayrılmak için ayağa kalktığımız zaman ben aşağı yukarı 10 kelimeden fazla söylememiştim. Birdenbire elimi tuttu, gözleri gözlerimin içinde. Aslanım dedi, doktora verdiğim sözde duruyorum, sizinle meşgul olacağım. Sonra gözleri daha yakın, daha evvel baş başa birçok şeyler konuşmuşuz gibi, sizin gibi iyi okuyup hazırlanmış bir genç için ne yazıcı neferliği ne de Aziz Paşa damatlığı bir kariyer olamaz dedi. Anlaştık mı? Hayretler içindeydim. Uyumak için yatağa girdiğim halde tekrar kalkarak lambamı yaktım. Murat Bey benim şimdiye kadar görmediğim diyebileceğim tipte bir adamdı. Doktorla konuştuklarına göre bakıyorsunuz ürkütücü bir macera adamı, gözünü daldan budaktan sakınmayan bir çeteci ve komitacı, bakıyorsunuz böyle bir hayatı olan, böyle bir insandan beklenmeyecek bilgilerle dolu. Hem de onları en karışık ve uçucu fikirlerle oyuncak gibi oynayacak derecede sindirmiş bir fikir adamı. Şimdi yanaşılmaz bir sınıfın yanaşılmaz adamı. Şimdi en cana yakın ve sade bir dost. Doktorla birbirlerine anlattıkları Balkan maceraları beni alt üst etmişti. Bunlar bana doktorun benden sakladığı eski çapkınlık hatıraları gibi geliyordu. Garip bir duygu ile onu adeta kıskanıyor ve bunları bana söylememiş olmasına darılıyordum. Demek ki benim yalancı atım üstünde, yalancı üniformamla Gemlik'ten Bursa'ya gelirken hayalimde kendime yaptırdığım şeyleri onlar sahiden yapmışlardı. Murat Bey'in söz arasında bir kere geçiyoruz dünyadan. Bunun bir ikincisi yok. Hayatı yaşamak lazım derken aldığı tavrı ve sesi asla unutmayacaktım. Bu adam hakkında şimdiden bir hüküm veremezdim. Belki bir serseriydi, belki benim anlayamayacağım tipte bir fikrin adamı. Fakat ne olursa olsun mühim bir adamdı. Doğru ve yanlış daima bir şey yapmış, bir şey söylemiş ve başını sürünün içinden çıkarmaya muvaffak olmuştu. Şimdi bile memleketin bu korkunç ölüm kalım mücadelesinde ordudan ayrı, politikadan ayrı tek başına bir kuvvet olmaya çalışıyordu. Bu da onun boş ve nafile bir hayali mi? Bilinmez. Fakat belki de aksi çıkar. Çıkmazsa da o, kuvvetinin tam ölçüsünü veren bir adamdı. İyi düşünürse benim o mevki hırsları, şöhret, para vesaire hırsları diye söylediğim ve yandığım şeyler, bütün kararsızlıklar ve ümitsizliklerim hep onu olamamaktan, olamayacağımdan değil midir? Keşke bu kargaşalık beni de Süleyman'la beraber hiç olmazsa Çanakkale'ye kadar sürükleyip götürseydi. Geri dönersem benim, hiç değilse çiftliğin hayatında Tanrı'nın günü, Mesudum şarkısını tekrarlarken kendi kendime anlatacak bir hatıram olurdu. Hele son sözleri, Murat Bey'in birdenbire gözlerimin içine, yüreğimin içine bakarak Aziz Paşa damadı olmak sizin için bir kariyer olamaz demesi. Bunu bulup söylemek için bu adamın peygamber gibi bir şey olması lazımdı. Birkaç gün bu geceyi sadece günden güne tesiri hafifleyerek bir nafile ahlar, vahlar gecesi gibi gördüm. Halbuki o gerçekten benim için hayatımın beklenmez bir dönüm noktası, varmış olduğum bir tarihi geceydi. Bunu 8-10 gün sonra Murat Bey'i Madame Burot'un otelinde gördüğüm, bana karşıdan elini uzatarak "İşiniz oldu, gidiyorsunuz." dediği zaman da yine anlayamadım. Kayışı sımsıkı bileğime sarılı bir kurye çantasıyla uyuklarken birdenbire gözlerimi açtığım ve yol arkadaşımdan ışıkları karşısında bulunduğumuz istasyonun Sofya istasyonu olduğunu öğrendiğim zaman anladım. Kurye olarak Viyana'ya gidiyorum. Bursa askerlik şubesinde yazıcılığım gibi bu da adeta kendiliğinden olmuştu. Yazıcı neferinin makamına bir gün bir emir tebliğ ediliyor, kalkıp İstanbul'a Harbiye nezaretine gidiyorum. Bir takım dairelere girip çıkıyorum. Gecesi Tokatlıyan Oteli'nin üst katındaki bir odada Murat Bey'i görüyorum. Hemen hemen başka şeylerden konuşuyoruz. Gitmek için izin istediğim zaman nereye diye soruyor. Ötemi berimi Sirkeci'de bir otele bıraktığımı söylüyorum. Sadece burası daha iyi, size bir oda tembih ettim diyor. Masanın üzerinde yığınla kağıtlar ve bir de acayip biçimli dört köşe bir şişe var. Acı badem rakısı. Bir arkadaş Romanya'dan hediye getirdi. Oraya mahsus bir şey. Bak biraz iç. Ne kadar farklı bulacaksın diyor. Ben içtikten sonra da çok başka değil mi diye soruyor. Neyle mukayese edeceğimi bilmediğim için verilecek cevap yok. Fakat yine de evet çok farklı diyorum. Çünkü parola budur. Hiçbir şey sormamak ve her şeye evet demektir. Masalda peri padişahının sarayına misafir gelen adam gibiyim. Rüzgar gibi görünmez bir kuvvet beni yerimden kaldırıyor, şu veya bu yana götürüyor, önümde kapılar kendiliğinden açılıyor, kapanıyor. Vaktiyle niçin yazıcı neferliğine ayrıldığımı doktora sormadığım gibi, şimdi de nereye gittiğimi kimseye sormuyorum. Bana vaat edilen kariyer herhalde bu olacaktır. Bildiğim şimdilik bundan ibarettir. Benim bildiğim de benden bir şey saklıyorsunuz diye ağlamış olan Seniha'nın bildiğinden farklı değildi. Aziz Paşa daha fazlasını biliyor mu acaba? Belki. Benim için Avrupa'ya gidip gelmeler başlayacağını öğrenince o memnun olmuştur. Seniha'ya belli etmeden bana nasihatler bile vermiştir. Fakat belki o da bu kadarcık biliyor. Doktor çok ehemmiyetli bir meseleyi tahkik etmek için muvakkaten Balıkesir'e gönderilmiş olduğundan görüşmeden hareket etmiştim. Fakat kendisi Balıkesir'e hareket ederken adeta uzunca bir zaman görüşemeyecekmişiz gibi beni biraz fazlaca öpmüştü. Kim bilir bu da belki benim bir vehmimdi. Zavallı Seniha renkten renge girerek soruyordu. Peki birdenbire nereden çıktı bu? Benim yutkunduğumu görerek Aziz Paşa cevap veriyordu. Askerliktir bu. Asker kızı sorar mı böyle şeyler? Sen asker misin? Bu sefer ben söylüyorum, kahkaha ile gülerek. Üniformamı görmüyor musun? Ne zaman döneceksin? Yine Aziz Paşa, asker kızı sorar mı bunu? Fakat bu kadar doğruculuğun doğru olmayacağını düşünerek öksürüyor. Elbette pek yakında. Seniha'nın sorduğunu ben kendime sormaya kalksam cevaplar daha güçleşecek. Asker misin? Elbette. O halde kariyer, tokatlayan da ne işin var? Murat Bey kağıtları okurken ben yudum yudum acı badem rakısı içiyordum. Kadehimi bitirince o bakmadan elinin makine gibi bir hareketiyle tekrar kadehimi dolduruyor. Sonra bana talimat vermeye başlıyor, notlar aldırıyor. Seniha bir çaresi yanımda olsa ve akıl etse yine aynı sualleri soracak. Asker misin? Elbette. O halde bir sivilden aldığın bu ikinci talimat ne? İkinci talimat mı? Sadece talimat. Gayet ufak tefek talimat. Fakat söylenmez. Talimatın ne olduğu söylenir mi? Karıma bile, hatta yemin ederim kendi kendime bile. Murat Bey, haydi şimdi yemeğe inelim diyor. Bu defa parolayı unutuyorum. Fakat üniformamla nasıl olur? Murat Bey, kara yağız yüzünün daha beyazlaştırdığı keskin ve parlak dişleriyle gülümsüyor. Bir çocukla şaka eder gibi yanağıma bir fiske vuruyor. İniyoruz. Salonda kalabalık var. Kadınlar var, çalgı var. Listeye bakarken yaşanılacak halden çıkardılar zavallı memleketi diyor. Fakat lüzumundan çok fazla pahalı diye işaret ettiği yemeklerden getirtiyoruz ikimiz de. Pencereye yakın bir yerde şık bir asker bir kadınla baş başa yemek yemektedir. Murat Bey yanımdan geçen garsona onu göstererek İdris'i çağırsana diyor. Asker hemen kadını bırakarak yanımıza geliyor ve ayaklarını birbirine çarparak Murat Bey'e bir asker selamı veriyor. Bunda biraz da ahbap şakasına benzeyen bir eda vardır. Asker fakat bizimkilerden başka türlü giyinmiş bir asker. Pırıl pırıl rugan çizmelerinden başımı kaldırıp yüzüne baktığım zaman tanıyorum. Mercan idadesinden bir arkadaşım, daha doğrusu tanıdığım. O zaman kısalmış elbiseleri içinde upuzun, kocaman başlı, çukur gözlü, çok fukara bir boşnak çocuğuydu. Seyrek tıraş olduğu için İdris Hoca derlerdi. Onun kadar çalışan yoktu. Fakat kafasına ders girmezdi. Teneffüslerde bir duvarın dibinde kendi kendine oturarak yüksek sesle derslerini beller, ezberlediğini unuttuğu zaman yine domuzlandın diye yumrukla kafasına vururdu. Bunu imtihanlarda da yaparak mümeyyizleri güldürdüğünü söylerdi. Bir sene onunla sınıf arkadaşlığı etmiştik. Sonra o dönmüş, biz başka sınıfa geçerek ayrılmıştık. Fakat çok kuvvetli olduğu, kavga edenleri testi kaldırır gibi kolaylıkla havaya kaldırıp birbirinden ayırdığı için kimse ona ilişemezdi. Zaten davası kendi kendisiyle olduğundan buna sebep de yoktu. En ziyade fizik ve kimyaya meraklıydı. En çok da onlardan dönerdi. Yatıp kalktığı bir medresede hırdavatçılardan satın aldığı aletler ve demir parçalarıyla bir alet icat etmeye çalıştığı söylenirdi. İdris'in aleti nihayet kıyafetinde göründü. Kıyafet değişince zekasındaki ağırlık da gitmişti. Beni tanımayacağını zannettiğim halde bir bakışta tanıdı. Yalnız ismimi bir parça karıştırarak "Vay Eşref Bey" dedi. Murat Bey soruyordu. "Ne vakit geldin İdris?" "3 gün var beyim. Buradasın tabii." "Evet. Yarın sabah beni gör. Emredersiniz bey. Yanındaki Olga mı? Getirsene buraya." Murat Bey o anda pencerenin yanındaki masadan el sallayan bir grubu görmüştü. İdris'e "Vazgeç, getirme" dedi. "Ben biraz arkadaşları göreceğim. Sana yeni bir arkadaş tanıtacağım. O da vazife ile Avrupa'ya gidip gelecek. Tanış çıktığınıza memnun oldum. Sen şimdi onu masana davet et. Girdisini çıktısını iyice anlatırsın yolculukların. Anladın mı? Haydi sen Olga'yı yalnız bırakma." O yine bir asker selamıyla yanımızdan ayrıldıktan sonra Murat Bey bana İdris'i nereden tanıdığımı sordu. Kısaca anlattım. O da bana yine kısaca yeni İdris'i anlattı. Boşnakça bildiği için bazı işlerin takibine memur edilerek Bosna'ya gönderilmişler. Becermiş. Şimdi kurye olarak Avusturya'ya gidip geliyormuş. Bana çok faydalı olabilirmiş. Murat Bey'in bu adama adeta ehemmiyet vermesine şaşıyordum. Muvaffakiyet İdris'i onun anlatmış olduğu adam yapmış olabilirdi. Ne de olsa temel aynı temeldi. Murat Bey kadar zeki bir adamın yeni İdris arasından eskisini görmemesine şaşıyordum. Fakat o benim ne düşündüğümü kim bilir yüzümün nasıl bir hareketinden anlamış gibi ayakta ayrılacağımız vakit gülerek birkaç kelime söyledi. İdris'in yukarıda kendi bulunmadığı zaman da emrinde kalan bir mükellef odası, gardırobunda belki 10 kat elbisesi, dışarıda bu Olga'dan başka birkaç tane daha Olga'sı vardır. "Nereden bunlar İdris?" diye soru verdim bir gün. Babamın Bosna'da büyük, çok büyük arazisi vardı. Gidip gelirken sahiye ailenizde onları sattım dedi. Dayanamadım. "Sen onları değil, bizi sattın İdris," dedim. Murat Bey'in yüzü birdenbire acılaşmıştı. Fakat hala gülüyordu. "Göre göre göz yumacaksın bazı işine yarayan adamların böyle hallerine," dedi. "İşine yarayan diyorsam, tabii birer hiç olan biçare şahıslarımızın değil, her şey olan memleketin, vatanın işine." Bunları sana söyleyişim, İdris'e tam numarasını vererek onun söyleyeceği çok faydalı olduğu, muhakkak bazı şeyleri ona göre dinlemen içindir aslanım, dedi. Biraz evvel İdris'le anlaşmış gibi görerek burkulduğum Murat Bey'i, şimdi yine kendimle müttefik, anlayamadığım bir yüksek idealin adamı gibi görüyordum. Nereye gittiğimi bilmiyor, fakat enteresan bir hale girdiğimi anlıyordum. Ayaklarımda İdris'inki gibi hangi deriden olduğunu bilmediğim parıl parıl çizmeler olmadığı halde, onun pervasız yürüyüşüyle onun ve olgalarından birinin masasına yürüdüm. Peri Sarayı'nın kapıları durmadan hemen hemen kendiliğinden açılıyor. Bunları açan elleri yine görmemekte devam etmekle beraber kendim de gitgide onları kurcalamakta, bir nevi meleke kazanmakta olduğumu anlıyordum. Bu yolda ilkin zihin ve vicdan huzurumu az çok kaybetmekten korkmamış değildim. Fakat peri elleri kaderimle beraber ruhumu da eline almış, rahim ve ürkütmeyen ellerdi. Ara sıra tereddüte, şüphelere düşecek gibi olduğum zaman başımı kaldırıyor, Murat Bey'in söylediği ilahi gayeyi göz yakıcı bir beyaz nur ile parıl parıl yanıyor görüyordum. Ve bütün hassasiyetim kayboluyordu. Ben hiçbir zaman İdris gibi hayali baba arazileri satacak adam değildim. Ayrım sonu, sayfa 117.